Ayrım 7.
Dantes, vücudunu oynatamadığına inanmaları için onlara elini sallamakla yetindi. Genç Amelia gözden kaybolunca Dantes yavaşça kayaların üstüne çıktı. Oturduğu yerden denizi görebiliyordu. Beyaz, güzel bir kuş gibi uçup gitmişti tekne. Dantes sıçrayarak kalktı. İşaretlerin bittiği kayaya gitti. Çocukluğunda okuduğu Ali Baba öyküsünü hatırladı. "Açıl susam açıl!" diye bağırdı. 18. Bölüm Define Avcılığı. Öyle olmuştu. Edmond dikkatli adımlarla kayadan indi. Bu kez gerçekten düşüp bacağını kırmaktan korkuyordu. İşaretli taşlara bakarak yürüdü. Taşların başladığı yerde ufak bir körfez olduğunu gördü. Spada Prensi'nin gemisi buraya gelmiş olmalıydı. Spada Prensi o koca kayayı nasıl yerinden oynatmıştı acaba? 20 kişi ancak kaldırabilirdi bu taşı. Yoksa definenin yeri burası değil miydi? Dantes bir çare bulmuştu. Kayanın tam durmamış olduğu yerlerdeki küçük taşları temizlemekle işe başladı. 10 dakika sonra elini kayaya sokabilecek kadar bir delik açtı. Baltasını aldı, en büyük ağacı kesti. Dallarını budadı ve kütüğü bu deliğe soktu. Diğer ucunu da var gücüyle çekmeye başladı. Kaya kıpırdandı. Tekrar zorlayınca kaya yerinden kalktı. Dantes derin bir soluk aldı. Koca kaya denize doğru yuvarlanıyordu. Sevinç ve şaşkınlıkla bir çığlık attı. Gücünü toplamak için bir iki dakika dinlendi. Kayanın altından yuvarlak, ortasında halka bulunan bir başka taş ortaya çıkmıştı. Kütüğün ucunu bu halkaya geçirdi ve bastırdı. Artık engel kalmamıştı. Yerin altında inen basamakları gördü. "Benden önce başka birisi buraya gelmiş midir acaba?" diye düşündü. Belki de Sezar Borgia gelmiştir. Fakat öyle olsaydı koca kayayı ve taşı tekrar yerine koymak zahmetine katlanmazdı herhalde. Bir soluk aldı ve aşağıya inmeye başladı. İçeride soluk bir ışık fakat temiz bir hava vardı. Işık ve hava tepedeki taşın aralıklarından geliyordu. Yukarı baktı, masmavi gökyüzü ve sallanan dalları gördü. Gözleri az ışığa alışmıştı. En uzak köşeleri bile görebiliyordu. İçeride bir şey yoktu. Taş duvarlar parlıyordu. Dantes etrafına bakındı. İşte Prens Spada'nın bıraktığı bütün zenginlik, zavallı Faria'nın çılgın ümitlerle dolu düşleri bu parlak çakıl taşları mıydı? Sonra kağıttaki kelimeleri hatırladı. Duvarı yıkıp ikinci odaya gir. Bulunduğu yer birinci odaydı. Şimdi ikincisini bulmalıydı. Duvarlara vurmaya başladı. Bir yerde ses farklılaştı. Tekrar vurdu. Kaya gibi sert görünen taş dökülmeye başladı. Dört köşe beyaz taşlardan örülü bir başka duvar çıktı önüne. Geçidin girişi buraya yapılmış olmalıydı. Sonra da kaya gibi boyanmıştı. Birden Dantes'in başı döndü. Bütün gücü yok olmuştu. Baltayı yere bıraktı, eliyle yüzünü sildi. Yere yığılmamak için kendini zor tuttu. Merdivenlerden yukarı çıktı. Güneş ışığında her şey sessizdi. Masmavi denizin ortasında birkaç balıkçı kayığı vardı. Saatlerdir bir şey yememiş olduğu halde açlık hissetmiyordu. Yine de bir şeyler yemeye zorladı kendini. Testiden biraz da içki içti. Tekrar aşağıya indi. Yapma duvarı yıkmak için taşları bir bir söktü. Sonunda ikinci oda ortaya çıktı. Burası birinciden daha ufak ve karanlıktı. İçerisi toprak kokuyordu. Temiz havanın içeri dolmasını bekledi, sonra girdi. Odanın her yerini inceledi. Karanlık bir köşe gördü. Define belki de buradaydı. Köşeye gitti. Bütün gücüyle çalışmaya başladı. Birden baltanın sert bir yere çarptığını anladı. Yves Chateaubriand'ın çanı bile bu kadar heyecanlandırmamıştı onu. Tekrar baltayı aynı yere vurdu. o garip ses yine duyuldu. Ses tahtadan yapılmış çemberlerle sarılı kocaman bir sandıktan geliyordu. Dışarı çıkıp kuru bir dal buldu. Dalı ateşledi. İçeriği iyice görmek istiyordu. Kazdığı yerde gerçekten bir sandık vardı. Yanan dalı toprağa dikti. Sandığın yanlarını kazmaya başladı. Sandık tamamıyla dışarıdaydı artık. Kaldırmak istedi fakat başaramadı. Çok ağırdı. Açmaya çabaladı. Anahtarsız açılamayacağını anlayınca baltayı sandığa indirdi. Kapak yerinden fırladı. Tahta küflenmiş ve çürümüştü. Dantes gözlerine inanamıyordu. Bir an şaşkınlıkla geriye sıçradı. Çocukların parlak bir gecede binlerce yıldıza baktıkları gibi gözlerini yumdu, sonra açtı. Düş gördüğünü sandı, sendeledi. Sandık tahtalarla üç bölmeye ayrılmıştı. Birinci bölmede aynı devirde ve aynı memleketlerde alınan altın paralar vardı. İkinci bölmede altın çubuklarıyla doluydu. Üçüncüde ise mücevherler vardı. Dantes taşları avucuna aldı. Dolu tanelerinin camlara vururken çıkardıkları ses gibi şakıyorlardı. Edmond defineye defalarca baktı. Hepsini elledi. İnanamıyordu. Çılgın gibi oradan oraya koştu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Düş mü görüyordu hala? Bu eşsiz hazineyle tek başınaydı. Ağır ağır dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini göğe kaldırarak dua etti. Sonra biraz yatıştı. Akşam olmuştu. Birkaç lokma ekmekle biraz su ona yetmişti. Definenin bulunduğu odanın girişinde uyuyakaldı. 19. Bölüm Marsilya'da. Gün ağarınca Dantes yer altından çıktı. Adada insan veya ev var mı diye etrafı iyice gözden geçirdi. Kendinden başka kimse olmadığına emin olunca tekrar mağaraya döndü. Definenin bulunduğu yere geldi. Ceplerine taşıyabileceği kadar altın doldurdu. Sonra sandığı gömdü ve üzerini toprakla örttü. Bütün izleri sildi. Sanki hiç adım atılmamış gibi bıraktı odaya. Artık yapacağı tek şey beklemekti. Gemi dönerken onu alacaklardı. Bu Dantes için hiç de kolay değildi. Defineyi tamamıyla taşıyıp insanların arasında zenginliğinin zevkini tatmak istiyordu. Danglars'a, Caderousse'a, hatta Villefort'a gücünü göstermek istiyordu. Bu insanlar artık onun için önemsizdirler. Bu paralarla neler yapmazdı ki? 6 gün sonra genç Amelia döndü. Dantes gemiye gitmek için sahile indi. Bacağı hala kırıkmış gibi davranıyordu. Tekneye varınca işlerin nasıl gittiğini sordu. Her şey yolundaydı. Malları kolayca teslim etmişlerdi. Fakat bu arada beklenmedik bir tehlike de atlatmışlardı. Tam işlerini bitirdikleri sırada Toulon'dan onları yakalamak üzere bir geminin hareket ettiğini öğrenmişlerdi. Sonunda polisleri atlatmayı başarmış ve Monte Cristo'ya uğramışlardı. Leghorn'a gidiyorlardı. Limana gelince Dantes indi. Bazı kıymetli taşları çarşıda sattı. Bir yandan da korkuyordu. Onun gibi bir denizcinin bu altınları nereden bulduğunu merak edip sorarlarsa ne yapacaktı? Fakat kimse nereden bulduğuyla ilgilenmedi. Değeri neyse ödediler. Ertesi gün Jacopo'ya gemi alacak kadar para verdi. Sonra kaptanın yanına gitti. Amcasının öldüğünü ve ona büyük bir miras bıraktığını, bu yüzden kendisinin de gemiden ayrılıp memleketine dönmek istediğini söyledi. Kaptan onu kaybetmekten büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Herkes Dantes'i çok sevmişti. Ona şans ve mutluluk dilediler. Dantes ayrılmadan hepsine hediyeler aldı. Edmond, Leghorn'dan ayrılıp Cenova'nın yolunu tuttu. Limana varınca ilk işi satılık gemileri görmek oldu. Yönetimi kolay ve iyi yol yapan küçük bir tekne beğendi. Satın aldı. Kendisini zengin bir İngiliz olarak tanıtmıştı. Geminin kaptanı kamarasına gizli bir bölme yaptı. Ertesi gün tayfasız hareket etti. Kıyıda toplananlar merakla onu izlediler. Tek bir adamın gemiyi nasıl yönettiğini görmek istiyorlardı. Dantes 35 saat açık denizlerde yol aldıktan sonra Monte Cristo'ya vardı. Definenin bulunduğu yere gitti. Sandığı gemiye taşıdı. Buradan Marsilya'ya gitti. Limanda memurlara kendisini İngiliz olarak gösteren kağıtları verdi. Paria sayesinde İngilizceyi çok iyi konuşuyordu. Bazen de onları kötü bir Fransızca ile konuşarak inandırdı. Her şey yolundaydı. Onun karaya çıkmasına izin verdiler. Edmond'un kıyıda ilk rastladığı kişi Nicholas oldu. Firavun gemisinde birlikte çalışmışlardı. Fakat arkadaşı onu tanımadı. Bunun üzerine Dantes daha rahat hareket etmeye başladı. Yoluna devam etti. Rıhtımı geçti. Her adımda başka bir düşünce geçiyordu kafasından. Ümit ve korku karışımı duygular içindeydi. Kendi evlerine gidiyordu. Köşeyi dönünce ev göründü. Babasının çiçekleri hala penceredeki yerindeydi. Fakat hava sıcak olduğu halde pencereler kapalıydı. Her şey çok sessizdi. Kapıyı açtı. İçeri girince beyaz bir kağıt takıldı ayağına. Bir mektuptu bu. Yerden aldı. Gözlerine inanamadı. Mercedes'in adı yazılıydı. Üzerinde. Rüya gördüğünü sandı. Babasının odasına gelince durdu. Kapı kapalıydı. İçeriden konuşmalar geliyordu. Üzülmeyin. Çok yakında. Çok yakında babacığım. Titrek ve zayıf bir ses. Neden gidip onu çağırmıyorsun? Geldi diyorum sana. Burada o. Sakin olun. Uyumaya bakın. Düşünmeyin artık. Nasıl olsa gelecek. Bahçeye girdiğini gördüm. Çok değişmiş. Ama ben oğlumu tanırım. Çabuk çağır onu. Dakikalarım sayılı. Ölmeden önce görmeliyim. Kapı açıldı. Genç kız Edmond'u görünce şaşırdı. Bir an durakladı. Çok değişmişti Dantes. Ağlayarak ona koştu. Kucaklaştılar. Mercedes onun elinden çekerek, "Hadi çabuk ol, baban iyi değil, hemen yanına gitmelisin." Yaşlı gözler iki gence sevgiyle bakıp bir daha açılmamak üzere kapandı. 1815'te Napolyon'un Fransa'ya dönmesi üzerine Danglars ülkeyi terk etmişti. Sonra bir fırtınada gemisinin kaybolduğu söylendi. Ferdinand ise Waterloo Savaşı'nda ölmüştü. Caderousse hala hayattaydı fakat çok yoksuldu. Bunları Mercedes anlattı. Sonra iki genç gemilerine binerek Marsilya'dan ayrıldılar. Çok çekmişlerdi. Mutlu olmayı hak ettiklerine inanıyorlardı. Kıyıdakiler güzel gemiyi hayranlıkla izledi. Bir kuş kanadı gibi süzülüyordu Dantes'in teknesi. Nicholas işte dedi. Zengin İngiliz'in gemisi. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr